Ayrım 24, sayfa 275. Düşüş. Murat ofisten sarhoş gibi çıktı. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Akşam çökmüştü. Hava kapalıydı. Yağmurun yağmasını, bulutları önüne katıp sürükleyen şiddetli rüzgar önlüyordu. Rüzgar yalnızca bulutları değil, her şeyi önüne katmış gibiydi. Burnuna toprak kokusu geldi. Belli ki bir yerlere yağmur yağıyordu. Cahit Külebi'nin rüzgar şiirini mırıldandı kendi kendine. Şimdi bir rüzgar geçti buradan, koştum ama yetişemedim. Nerelerde gezmiş tozmuş öğrenemedim. Gerisini çıkaramadı, zihnini boşaltmaya ihtiyacı vardı. Bütün belgelerin asılları ve raporun müsveddesi kendi elindeydi. Müfettiş Hasan'a hepsinin kopyalarını vermiş, defterden ise hiç söz etmemişti. Defteri sadece başkan biliyordu, ondan da bir ses çıkmamıştı. Bu düşüncelerle dalgın yürürken birden arkasından birinin seslendiğini duydu. Murat! Döndü baktı, Hasan'dı seslenen. Murat'ın yanına nefes nefese geldi, bir süre soluklandı, sonra kesik kesik konuştu.
Arkandan çıkıp koştum ama ancak yetişebildim, canını sıkma olur mu?
Teşekkür ederim üstad. Ama açıkçası burada devam eder miyim, etmez miyim bilmiyorum.
Anlıyorum Murat, haklısın, böyle olmamalıydı ama ani karar verme. Biraz sakin kafayla düşün, sonra ne istiyorsan onu yap.
Murat başını salladı, tekrar teşekkür etti. El sıkıştılar ve ayrıldılar. Bir süre ne yaptığını bilmeden düşüncelere daldı. Sonra birden bir otobüs durağında beklemekte olduğunu fark etti. Ne bekliyordu, nereye gidecekti? Bu soruların yanıtı yoktu zihninde, öylesine bekliyordu işte. O sırada durağa gelen bir otobüse bindi, nereye gittiğine bile bakmamıştı. Bir yer bulup oturdu, gözlerini kapadı, kendisini dinlemeye başladı. Ne yapması gerekiyordu? İstifa bir çözüm müydü? Akademisyenliğe başlasa onu alırlar mıydı? Bu soruların yanıtı yoktu zihninde. Birisinin Kızılay dediğini duydu, gözlerini açtı, camdan dışarı baktı. Otobüs Kızılay'a gelmiş, durağa yanaşıyordu. Kalkıp kapıya ilerledi, boynunu sıktığını hissettiği kravatını çözüp çıkardı ve cebine soktu. Otobüsten inince yine amaçsız olarak bakanlıklara doğru yürüdü. Devlet dairelerinde mesai bitmiş, memurlar kalabalık gruplar halinde çıkmaya başlamıştı. Kızılay'a doğru akan insan kalabalığının ters yönünde ilerlemekte zorlanıyordu. En az 10 kişiyle ya çarpıştı ya da çarpışmasına ramak kala durdu. Kaldırımlar, hatta caddenin bir bölümü otobüslere veya metroya yetişmek için koşuşan, yan yana yürüyüp akşam için program yapan, yağmura yakalanmamak için hızlı adımlarla yürüyen insanlarla doluydu. Yağmurun çiselemeye başlamasıyla birlikte kalabalık dalgalandı. İnsanlar ıslanmadan bir an önce araç bulabilmek için daha da hızlı hareket ediyorlardı artık. Murat sanki yağmurun farkında değilmiş gibi ağır adımlarla yürüyordu. Kalabalıktan kurtulmak için bulvara açılan bir sokağa saptı. Burada çok sayıda bar ve meyhane vardı. Bazılarında zaman zaman arkadaşlarıyla buluşup içki içtikleri olmuştu. Yağmur giderek hızlanıyor, yağmur damlaları rüzgarın etkisiyle kamçı gibi yüzüne vuruyordu. Saçı başı dağılmış, üstü başı sırılsıklam olmuştu. Gözlüğü yağmurdan iyice ıslandığından artık hiçbir şeyi net göremiyordu. Gözlüğünü alıp cebine koydu. Önüne ilk gelen meyhanenin kapısından girdi, içerisi dolu değildi. Duvar kenarında iki kişilik bir masaya oturdu, çantasını boş sandalyeye koydu. Daha tam soluklanamadan masanın yanında bir garson dikildi.
''Yalnız mısınız yoksa birisini mi bekliyorsunuz?''
''Yalnızım.''
''Ne vereyim size?''
''Şimdilik rakı ve beyaz peynir alayım.''
Garson uzaklaştı. Murat masadaki peçetelikten aldığı bir tutam peçeteyle uçlarından sular akan saçlarını kurulamaya çalıştı. Pantolonunun ıslaklıktan bacaklarına yapıştığını hissetse de yapacağı bir şey yoktu. Kendiliğinden kurumasını bekleyecekti. İkinci dubleyi içerken telefonu çaldı. Gülşen arıyordu, açtı.
Alo, merhaba.
Merhaba Murat.
Bana seni soruyor ama dışarıdasın herhalde.
''Evet, ben dışarıda bir şeyler yiyip öyle gideceğim eve. Bu gece çalışmam lazım.''
''Anladım. Kendine iyi bakıyorsun değil mi?''
''İyiyim, merak etme. Siz nasılsınız? Barış iyi mi? Okulu iyi gidiyor mu?''
''Biz iyiyiz. Barış'ın okulu gayet iyi gidiyor. Dün öğretmenini arayıp konuştum. Her şey yolunda.''
Çok sevindim. Bir şey gerekirse beni ara, olur mu Gülşen?
Merak etme, ararım. Bak, Barış yanıma geldi. Seninle konuşmak istiyor.
Alo baba, ben bugün okulda öğretmenden teşekkür aldım.
Aferin Barış, seni kutluyorum. Anneni üzmüyorsun değil mi?
Üzmüyorum baba.
Aferin sana.
Maça gidecek miyiz baba?
Tabii gideceğiz. Şu işleri biraz hafifleteyim, götüreceğim seni. Haydi şimdi anneni ver.
Telefonu Gülşen aldı. Murat, var mı başka bir şey?
Yok Gülşen, kendinize iyi bakın. Hafta sonu eğer olağanüstü bir şeyler çıkmazsa Barış'ı alıp maça götürürüm.
Tamam, haberleşiriz.
Saat ilerliyordu, meyhane dolmaya başlamıştı. Üçüncü dubleyi doldurdu. Bir yudum aldıktan sonra canı tütün içmek istedi. Pipoyu hazırlamak uzun süreceği için sigara içmeye karar verdi. Garsona sigara satıp satmadıklarını sordu. Garson sigara satıcısına seslendi. Adam Murat'ın oturduğu masaya geldi ve elindeki çantayı açtı. İçinde her çeşit sigara vardı. Murat birisini aldı, parasını ödedi ve dışarı çıktı. Sigarayı yakıp derin bir nefes çekti. Gülşen'e son gelişmelerden söz etmemiş, görevin kendisinden alındığını söylememişti. İşten ayrılırsa ne yapabileceğini düşünüyordu. Gülşen de Barış da onun parasına muhtaç değillerdi. Kimseyi düşünmeden sadece kendisi için karar vermesi gerekiyordu. Bir nefes daha çekti sigarasından. Demek böyle oluyor diye düşündü. Üst görevlere getirilmeyi beklerken işsiz kalınabiliyor. Aç karnına hızlı içmiş olduğu için başı dönmeye başlamıştı. Ayakta zor duruyordu. Duvara tutundu, sigarayı yere attı, üzerine basıp söndürmeye çalıştı. Ne kadar denese de bir türlü tam üstüne basmayı beceremedi. Kahkahalarla gülerken fena sarhoş oldum galiba diye düşündü. Son bir kez denemek için ayağını kaldırdı ve boşa basınca tökezlenip yere düştü. Gözlüğü cebinden fırladı, doğrulmaya çabaladı, başaramadı. Oradan geçen bir adam ayağa kalkmasına yardım etti, gözlüğünü yerden alıp verdi. Murat kelimeleri ağzında yutarak teşekkür etti adama. Eli kanıyordu, gözlüğünü bir türlü takamadı. Ayakta durmaya çabalarken hayal meyal bir kadın sesi duydu.
Murat!
Dönüp baktı, rüyaya benzetti seslenene. Anlamlı anlamsız güldü. Sanki hayallerinden çıkıp gelmiş bir eski zaman karakteriyle karşılaşmış gibiydi. Gördüğünün hayal olup olmadığını anlamak istercesine kolunu ileri uzattı ama dengesi bozulunca yeniden sendeledi. Tekrar düşecekken karşısındakinin onu kolundan tuttuğunu hissetti. Bu gerçekten rüya olabilir miydi? Rüya kolunu Murat'ın beline sardı. Murat ayakta duramıyor, zihni de her geçen dakika biraz daha bulanıyordu. Şu an tek hatırladığı rüyaydı, hayal meyal sesler duydu.
Murat, bu ne hal, burada ne yapıyorsun?
Murat anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Rüya şaşkındı. Bunca yıllık arkadaşını hiç böyle görmemişti.
Haydi hemen gidiyoruz.
Murat yine bir şeyler mırıldandı. Rüya hiçbir şey anlamadı. Birkaç başarısız denemeden sonra Murat'ın çantasının içeride olduğunu ve hesabı ödemediğini söylemeye çalıştığı sonucuna vardı. Garsona seslendi, çantayı istedi ve hesabı ödedi. Murat'ın koluna girerek onu hemen ilerideki taksi durağına sürükledi. Zor bela taksiye bindirdi, şoföre adresi verdi. Şoför dikiz aynasından bakarak sordu.
Kavga mı etti abi?
Yok hayır, sadece fazla kaçırmış.
Şoför aynadan kötü kötü baktı, duyulur duyulmaz biçimde tövbe tövbe dedi. Rüyada ona baktı kötü kötü. Adam hiç tasvip etmediği bu müşterilerden bir an önce kurtulmak için hızla sürüyordu arabayı. Rüya bir iki kez yavaş demeyi geçirdiği içinden sonra muhatap olmamaya karar verdi. Neredeyse uçarak gidiyorlardı. Murat'ın başı rüyanın omuzundaydı, gözleri kapalıydı. O hızla kısa süre sonra rüyanın evinin önüne geldiler. Rüya bir elinde hem kendini hem de Murat'ın çantasını tutuyor, diğer eliyle de onu içeri taşımaya çalışıyordu. Güçlükle eve girdiler. Rüya Murat'ı hemen oradaki koltuğa oturtup içeri gitti. Alkol ve yara bandıyla döndü. Elindeki kesiyi alkollü pamukla sildi. Murat acıyla inlese de gözlerini açmadı. Rüya yarayı temizledikten sonra üzerine yara bandı yapıştırdı. Ardından çalışma odasındaki misafir yatağını açtı, içeriden çarşaf ve yastık getirdi, yatağı yaptı, son bir çabayla Murat'ı yatağa taşıdı ve yatırdı. Zorlukla ceketini ve ayakkabılarını çıkardı.
Murat resmen sızmış kalmıştı.
Rüya iş çıkışı 2 gün önce aldığı pantolonunu paçasını kısalttırmak için terzisini vuramamış olsa ve Murat dışarıdayken tesadüfen meyhanenin önünden geçmese yardımına koşacak kimse olmayacaktı belki de.
Rüya kendisine bir kadeh viski koydu, bir de sigara yakıp balkona çıktı. Aklında bir sürü soru vardı. Murat niye bu kadar sarhoş olmuştu? Eski karısıyla mı bir sorunu vardı yoksa oğluna mı bir şey olmuştu? Belki de işiyle ilgili bir şeydi. Murat tanıdığı en düzgün insanlardan birisiydi. Bunca yıl birlikte içki içmişlikleri vardı. Böyle ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu hiç görmemişti. Ne olmuştu da bu hale gelecek kadar içmişti? Bu sorulara bu akşam yanıt alamayacağı kesindi. En doğrusu sabah konuşmaktı bunları. İçeri girdi. Keşke daha önce aradığımda açıp konuşsaydım. Belki ne sorun olduğunu öğrenirdim, belki bir yararım olurdu diye geçirdi içinden.
Zihni karmakarışık yatağına yattı, komodinde duran romanını alıp okumaya başladı. Bir süre sonra okuduklarının hiçbir şey anlamadığını fark edince ışığı kapatıp gözlerini yumdu.
Rüya gece boyunca yarı uyudu yarı uyandı, yatakta bir sağa bir sola dönüp durdu. Güneşin ilk ışıklarıyla yataktan kalktı, yüzünü yıkadı, giyindi ve içeriye geçti. Çalışma odasına baktı, Murat hala uyuyordu. Ceketinin cebinden telefonunu alıp baktı, arayan olmamıştı. Telefonu tekrar ceket cebine koydu, mutfağa geçti, kahvaltı hazırlamaya başladı. Filtre kahve koydu. Biraz sonra mis gibi kahve kokusu sardı ortalığı. Peynirleri tabağa yerleştirirken Murat kapıda belirdi, berbat görünüyordu. Sakalları uzamış, saçı başı dağılmış, üstünde kuruyan gömleği ve pantolonu kırış kırış olmuştu.
Rüya,
günaydın Murat.
Bana ne oldu, ne işin var burada?
Rüya onu nasıl ve ne halde bulduğunu kısaca anlattı, sonra sordu.
Şimdi sen anlat bakalım, nedir bu halin, niye bu kadar sarhoş oldun?
Bir kendime geleyim de anlatırım.
İstersen bir duş yap, temiz havlu koydum banyoya. Bu üstündekilerin hali felaket. Asım'ın bende birkaç kıyafeti kalmıştı, onlardan veririm. En azından temiz bir şey giymiş olursun.
Çok iyi olur, elim de kanamış. Ne zaman olmuş bu böyle?
Sen bir duş al, ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım, sonra oturup konuşuruz.
Murat duşa girdi, sıcak su çok iyi gelmişti. Duştan çıkmadan önce soğuk suyu açıp iyice ayıldı. Rüyanın iskemlerin üzerine bıraktığı gömleği ve pantolonu giydi. İkisi de biraz bol gelmişti ama tertemizdi işte ise.
Rüya birer tost yapmış ve birer kahve koyup mutfaktaki masanın başına oturmuştu.
Murat Rüya'nın karşısındaki sandalyeye oturdu. Kahveden ard arda 2 yudum aldı, sonra Rüya'ya devletin üst düzeyine kadar ulaşan ilişkileri ve cinayeti daha önce hiç kimseye anlatmadığı kadar ayrıntısıyla anlattı.
Rüya Murat'ın anlattıklarını duydukça şaşkınlığı artıyordu. Bir ara Murat'ın konuşmasını kesti.
''Dur bir dakika. Ben asistanımı arayıp sabah gelemeyeceğimi söyleyeyim.
Rüya bakanlığı aradı ve dışarıda bir işi olduğunu, öğleye kadar gelemeyeceğini söyledi. Bakanlıkta el üstünde tutulduğundan kimse ona neden geç geleceğini sormuyordu bile.
Kahveleri tazeleyeyim, sonra anlatmaya devam et.
Rüya mutfağa gitti. O arada Murat telefonuna baktı. Arayan soran, mesaj atan yoktu. Rüya elinde 2 kupayla geldi.
Evet, şimdi devam edebilirsin anlatmaya.
Murat kaldığı yerden devam etti. Sonunda soruşturmanın elinden alınıp bir başka müfettişe verildiğini söyleyerek bitirdi. Onu hiç kesmeden dinleyen Rüya söze girdi.
Odanın aranması nedir ya? Böyle bir şey Maliye Bakanlığı'nda nasıl olur? Gerilim filmi gibi vallahi.
Haklısın. İçinde yaşarken pek anlamamıştım ama şimdi her şeyi en baştan anlatınca bana da öyle geldi.
Bir süre sessiz oturup kahvelerini yudumladılar. Murat'ın aramalarına yanıt vermeyerek haksızlık etmiş olabileceği düşüncesi Rüya'nın vicdanını sızlatıyordu. Murat ise Rüya ile yeniden bağlantı kurma fırsatı bulduğu için sevinçliydi. Babasının sıklıkla tekrarladığı gibi gerçekten de her şerde bir hayır vardı. Rüya,
Ona soğuk davranmıyordu artık. Sanki o mesele hiç yaşanmamış gibi görünüyordu. Şu anda rüyanın tek düşündüğü Murat'ın bu durumdan nasıl çıkabileceğiydi. Bunu ona sorduğunda Murat hiçbir fikri olmadığını söyledi. Bir süre daha konuşsalar da bir yere varamadılar. Sonunda Murat artık gitmesi gerektiğini söyledi. Kalktılar, birbirlerine sarıldılar. Murat yanağından öptü Rüya'yı. Bir kez daha yanlış anlaşılmak istemiyordu. Rüya çok değerliydi onun için. Çantasını aldı, kirli eşyalarını Rüya'nın verdiği torbaya koydu. Apartmanın kapısından çıkarken başını kaldırıp baktı. Rüya pencereden el sallıyordu. O da el salladı. Başında bunca sorun olmasına karşılık en azından Rüya'yla yaşadıkları sorunun çözüldüğünü hissediyordu.
Kime niyet, kime kısmet? Olaylı gecenin ardından bütün gün evde dinlenen Murat ertesi gün büroya gitti. Odasında bilgisayarının açılmasını beklerken telefon çaldı. Dilek Hanım arıyordu.
Murat Bey, Başkan Bey sizi acilen makamı bekliyor.
Tamam Dilek Hanım, geliyorum.
Merdivenlerden inerken başkanın onu neden görevden aldığını açıklamak için çağırmış olabileceğini düşünüyordu. Binadan çıktı, caddeyi geçti, karşı taraftaki bakanlık binasına yürüdü. Rıza Efendi teftiş kurulunun girişinde her zamanki köşesindeki sandalyede oturuyordu. Murat'ı görünce ayağa kalktı. Hoş geldiniz beyefendi.
Hoş bulduk Rıza Bey. Bakalım hoş mu gelmişiz, göreceğiz.
Rıza Efendi hiçbir şey söylemedi. Murat koridoru geçti. Başkan yardımcısına kapıdan günaydın dedi. Başkan yardımcısı onu görünce masasından fırladı.
Murat, ateşle oynuyorsun dedi.
Murat gülümsedi, yanıtlamadı. Dilek Hanım içeriye haber verdi ve Murat başkanın odasına girdi. Başkan masasının başında ayağa kalkmadan buz gibi bir ifadeyle karşıladı onu. Gözlerinin içine bakıyor ve tek kelime etmiyordu. Murat konuştu. Günaydın efendim. Başkan hiç yanıt vermedi. Masasındaki kağıtları toparladı. Sonra sinirli bir tonla konuşmaya başladı.
Murat Bey, Mehmet H. soruşturmasının niçin sizden alınıp da Hasan Bey'e verildiğini biliyor musunuz?
Murat bu soruyu yanıtlamadı. Başkan devam etti.
Bunun nedeni yetkinizi aşmış olmanız. Hale Hanım'ı sorgulamakla yanlış yaptınız.
Murat demek Hale Hanım hakkında şikayette bulunmuş diye aklından geçirdi.
Hale Hanım'ı vergi incelemesindeki bazı konuları aydınlatmak için çağırmıştım. Tutanak filan tutmadım. Ses kaydı da almadım. Hale Hanım'a sorarak doğrulatabilirsiniz.
Başkan suratını buruşturdu.
İşim gücüm yok, bir de bunu mu soracağım
der gibi bir kez daha Murat'ın gözlerine ve bu kez tonunu frenleyemediği bir sertlikle konuştu.
Siz gidip Hale Hanım'dan babasının hesaplarını istemişsiniz. Kadın da hemen Kamu Yatırımları Bakanı'na şikayette bulunmuş. Oradan da konu bizim bakana intikal etmiş. Bakan Bey aslında sizi açığa almamızı ve hakkınızda soruşturma başlatmamızı istedi. Neyse ki ben zor da olsa kendisini ikna ettim. Sizinle konuşup bir daha bu işe karışmayacağınızın garantisini alacağımızı ve bu görevi başkasına vereceğimizi söyledim.
Murat sessizce dinledi, sonra anladım efendim dedi.
Bunu size açık seçik anlatmak istedim Murat Bey. Bu işle uğraşmayı bırakın. Yalnızca vergi inceleme raporunu yazın. Eğer bakandan bir kez daha talimat gelirse istesem de sizi savunamam.
Murat bir kez daha anladığını söyledi ve izin isteyip kapıya doğru yürüdü. Tam kapıdan çıkarken vazgeçti ve geri döndü. Evvelki gün öğlen vakti odamın kapısını kilitleyip dışarı çıktım. Yemekten döndüğümde odama girildiğini, notlarımın ve bilgisayarımın incelendiğini, muhtemelen dosyalarımın kopyalarının alındığını fark ettim. Başkanın yüzünde gerçek bir şaşkınlık ifadesi belirdi.
Böyle bir şeye kim cüret edebilir? Yanılıyor olmayın.
Kesinlikle eminim.
Kim yapmış olabilir?
Henüz bilmiyorum ama bu görevin benden alınması bu arama olayından sonra oldu.
Bizi mi suçluyorsunuz?
Estağfurullah, aklıma bile gelmez. Ama bunu yapan kişi rapor taslağında yazılanları bakana iletmiş. O da bunun üzerine görevin benden alınmasına karar vermiş olmalı diye düşünüyorum. Sırf Hale Hanım'ın şikayetiyle görevi benden almazdı bakan. Bu son cümleden sonra başkanın bir şey söylemesini beklemeden başıyla selam verip odadan çıktı. Geçerken başkan yardımcısına uğradı. Görevin kendisinden alınmasında kimlerin parmağının olduğunu, niçin bu kadar baskı yapıldığını sordu. Başkan yardımcısının bu konuda bilgisi olmasa da bir tahmini vardı. Ona göre devletin en üst kademeleri bu soruşturmayla yakından ilgileniyordu. Murat'ın verilen talimatlara uymayıp incelemeyi istenmeyen yerlere götürmesi onlar için ciddi sorun oluşturuyordu. Bu yüzden düne kadar idari görevlere en ciddi aday olan Murat şimdi gözden düşme riskiyle karşı karşıyaydı. Murat hiç yorum yapmadan sadece dinledi, teşekkür ederek ayrıldı.
24. ayrımın sonu, sayfa 285.